Ayrım 7.
Birini mi aradınız hanımefendi? Adamın sesi dost ve yardımcı değil, soğuk ve kuşkulu. Birini arıyorum, Ela'yı. Ela, Gü, soyadını söylemekten vazgeçiyor. Burada Ela değil, Bela aranır. Ünlü bir mafya babasının adını söylüyor adam. Burası onun evi. Yandaki ev de yaramaz size, bir arka yola bakıverin. Ela'yı arıyorum ben. Kuş adlı, çiçek kaldırımlı yollardan birine açılan bir sokakta, sarmaşık güllü bir evde otururdu. Kedileri vardı. Hayal kurardı. Güzeldi, çocuktu. Ellerimizde ağır okul çantalarıyla koşa koşa yetiştiğimiz, kalabalık sabah otobüslerinde en çok onun kahkahaları duyulsa da geçtiği yerlere hüzünler bırakırdı. Yıllar önce ona emanet ettiği kedi yavruları dört bir yana dağılıp kaybolduğunda nasıl suçlu bir telaşa kapıldıysa içinde yine aynı telaşı, aynı bulamama korkusunu duyuyor. Daracık arayolu saygısızca kapatmış siyah arabaya çarparak, ıslak dalları, yaprakları sıyırarak koşar adımlarla geri dönüyor. Ela'yı arıyorum, Ela'yı arıyorum ben. Bir yere gidiyorlardı, ev boş kalacaktı. Kedi yavrularını bir haftalığına emanet etmişti. Alacalı bulacalı, siyah beyaz, tekir dört yavruyu bahçenin köşesindeki kömürlükte hazırladıkları minderli sepete yerleştirmişlerdi. Suları, sütleri yanı başlarındaydı. Anneleri hayırsız çıkmış, yavrular daha bir aylık bile olmadan yeniden kızışıp çekip gitmişti. Mevsim bahardı. Bahçeler, damlar, boğuk ve acı mırnavlarla gezinen erkek kedilerle doluydu. Böylesi daha iyi demişti. Bari erkek kediler, anaya sahip olmak için yavruları boğmazlar. İlk beş gün işler yolunda gitmiş ama altıncı gün yavrular yok olmuştu. Ne heyecan ne macera. Kaçırılan yavruları bulmalı. Ela döndüğünde sağ salim teslim etmeli. Küçük evlerin birbirlerine açılan arka bahçe çitlerinden atlaya atlaya bütün mahalleyi taramış, akşam olurken de dört yavruyu da tamamlamıştı. İki gün sonra sepetlerinin içinde uyuyan yavruları gururla teslim ederken arkadaşının şaşkınlığını hatırladı. Benim yavruların dördü de döndüğümüzde kapının önündeydi. Sen getirip bıraktın sandım. Peki bunlar kiminkiler? O kadar utanmıştı ki gülecek hali bile kalmamıştı. Dört yerine sekiz kedi yavrusu, hem de ikişer ikişer birbirinin tıpkısı. Kedilerin, yavruların bile ne yapıp edip evlerine döndüklerini, kendi kokularının olduğu yeri ne yapıp edip bulduklarını unutmuşlardı. Sonunda hepimiz tıpkı kediler gibi kokumuzun olduğu yerlere dönüyoruz. Ya her şey yıkılmış, toprak sürülmüş, kokular yok olmuşsa kediler nereye gider, kedi yavruları nereye döner o zaman? Son girdiği ara yolda, evi birden karşısında görmese, kendini kokuların yok olduğu bir dünyanın ortasında kalmış, yapayalnız bir kedi gibi hissedecek. Eskiden de hep yanılır, arka aralıktaki evin kapısını çalardı. Ne kadar da birbirine benzer bu daracık ara yollar. Deri eşya butiğinin girişi ön taraftan diyor bahçeyi sulayan genç. Arkadaşımı arıyorum, burada otururdu. Sesinin bir hıçkırık gibi çıktığını fark edip şaşırıyor. Telaş, yorgunluk, bulamama korkusu olmalı. Bir de şu serin nemli havalar. Hayır, ağlamıyor. Yukarı katta oturan sakat kadını mı? Ela'yı, Ela'yı arıyorum. Genç adam omuz silkip hercai menekşeleriyle nergislerin birbirine karıştığı çiçek tarhlarını sulamaya devam ediyor. Ela'yı arıyorum diye tekrarlıyor kendi kendine. Fısıltıyla çığlıklar. Ela'yı arıyorum, Ela'yı arıyorum ben. Zile basarken bacakları titriyor. Kapı otomatiğinin tiz, madeni sesi. Demek ki evde. Merdivenleri koşarak çıkıyor. Kapıya dayanmış duran ince, solgun, hasta yüzlü kadının boynuna sarılıyor. Her zamanki gibi yine evi şaşırdım. Ama bu defa suç bende değil. Ne kadar değişmiş buralar. Bir gün yolunuz Afrika'ya, çöle düşerse, oradan geçecek olursanız eğer, lütfen acele etmeyin. Yıldızın tam altında durup bekleyin biraz. Bunca yıl sonra olacak şey değil. Bunca yıl sonra hatırladı oyunu. İlk tanıştıklarında iki küçük kız, dost olup olmayacaklarını denemek için birbirlerini küçük prens sınavından geçirmişlerdi. Tilki ne demek istiyor? Buğday tarlalarının rengi yüzünden yine de ben kazançlıyım derken, küçük prensin gülü güller arasında neden tektir? Ya da kuyu neyi anlatır gibi sorular. Sınavı ikisi de başarıyla tamamladıktan sonra ömür boyu dost olmaya antiçerken kitabın son satırları parolaları olmuştu. arkadaşının bıraktığı yerden onunla birlikte sürdürüyor. Eğer bir çocuk size doğru gelirse, eğer gülümsüyorsa, altın sarısı saçları varsa, soru sorulduğunda cevap vermiyorsa, kim olduğunu hemen anlarsınız. O zaman bir iyilik yapın. Beni böyle mahzun bırakmayın. Onun geri döndüğünü lütfen hemen bildirin bana. Yüzü hep solgundu ama böyle sarı değil. Hep yumuşacık, hülyalı ve mahzun bakardı ama böyle fersiz, yorgun, bıkkın değil. Küçük prens gibi tıpkı, sanki bir başka gezegenden yeryüzüne rastlantıyla düşmüşçesine, biraz yabancı, biraz uzaktı eskiden de ama böyle ürkek değil. Ayrılıp ayrılıp buluşurduk. Yıllar geçerdi aradan. Bir gün, bir yerde, birden rastlaşır ve nerede bıraktıysak oradan devam ederdik. Bir gün yolunuz Afrika'ya, çöle düşerse, onun geri döndüğünü lütfen hemen bildirin bana. Ne çok aşk, ne çok duygu, ne çok hikaye. İnsan, olay, deney vardı birbirimize aktaracak. Her buluşmada yeni bir aşk, yeni bir mutluluk ya da yeni hayal kırıklığı, yeni bir acı ve umut, umut, umut. Tavan arasındaki küçük kattaki basık tavanlı loş oda her zamanki gibi dağınık. Yerlerde kitaplar, yarım bırakılmış kahve fincanları, birkaç nefes çekilip tabloya bastırılmış sigaralar, dağınıklığın garip düzeni, zarif bir derbederlik. Gördüğün gibi işte yine başladığımız noktadayız. Ama hep sarmalın bir üst basamağında. Sonra uzun, yoksa ona mı çok uzun geliyor, bir sessizlik. Bir kahve yapayım ve tabii yanında frambuaz likörü. 20 yıl öncesinden kalmış bir lezzet, bulanık bir anı. Artık hiç dönmeyecek bir ortak dostun bıraktığı buruk boşluk duygusu. Ağır demir kapı açılıp da kadınlar koğuşuna sokulduğunuzda koğuşa akşam iniyordu. Akşam karavanasını yeni bitirmiştik. Bulaşıklar yıkanmış, canlandırılan sobanın üstüne kahve cezveleri sürülmüştü. Günün en güzel, en huzurlu saatleri. Olağanüstü bir şey olmadıkça kapıları açıp rahatsız etmezler artık. Tutsaklığın özgürlük saatleri başlar. Tam ranzamın üstüne tünemiş, sade kahvenin yanında bir kadeh konyak düşlerken paldır küldür daldınız içeri. O kadar çok gülüyordunuz ki bütün siyasiler şaşırdık. Kızdık da biraz. O zamanlar her şeyi ciddiye alırdık. Faşizmin zindanlarına kıkırdaşarak girmek de ne? Önce kim olduğunuzun ayrımına varamadım. Ranzam duvarın çıkıntılı köşelerinden birinde, korunaklı bir yerdeydi. Kapıyı görebilmem için özel olarak eğilmem gerekirdi. Yine barda çavuşa yüz vermeyen ya da komutandan ücretini istemeye cüret eden iki kadıncağızı getirdiler diye geçirdim içimden. Seni ve arkadaşını ranzamdan isteksizce inerken gördüm. İtiraf edeyim. İlk duygum çılgın bir sevinç oldu. Artık yalnız değildim. Yanına koşup boynuna sarıldım. Parola diye mırıldandın kahkahalar arasında. Parola, bir gün yolunuz Afrika'ya çöle düşerse. Koğuştakiler hayretle bizi izliyorlardı. Çok eski bir arkadaşım diyerek baştan sağma bir açıklama. Dün gece saat 12'yi 5 geçe gece yasağını ihlalden aldılar içeri. Önce bırakacaklardı, sonra soyadıma takıldılar. Malum ya, eski kocamız. Bu saate kadar sorgu, sual, mahkeme derken kendimizi burada bulduk. Ne kadar sevindim geldiğine. Böyle denmez biliyorum ama güzel vakit geçireceğiz burada. Nasıl olsa bir iki haftaya kadar çıkarırlar sizi. Bana uzun bir ziyaret yapmış olacaksınız. Kovuşumuzun en uzun açık görüşü. Hemen bir kahve yapayım size. Bu seferlik frambuaz likörü ikram edemeyeceğim yanında, kusura bakmayın. Şimdi yıllar sonra, 20 yılı aşmış inanılır gibi değil. Kahvenin yanında frambuaz likörü de var. Odanın havasında alışılmadık bir ağırlık, bir uzaklık. Demek ki kürkçü dükkanına geri döndün. Bense kaçmaya çalışıyorum. Biliyor musun? En güzeli Afrika, Kenya mesela. Sağlığın nasıl şimdi? Duyduğum zaman çok kaygılanmıştım. Yaşıyorum ve topallayarak da olsa yürüyebiliyorum. Şimdilik bu kadarı yetiyor. Yazabiliyor musun bari? Yazamıyorum. Yazacak bir şeyim de yok zaten. İçim boş. Sıcak kumları, güneşi ve ılık denizleri özlüyorum sadece. Yine uzun bir sessizlik. Parolayı ikisi de hatırlıyor. Görünüşte her şey eskisi gibi. Yine bıraktıkları yerden başlayacaklar. Ayaklarını altlarına alarak oturdukları minderlerin üstünde, ara sıra onun küçük kahkahalarıyla kesilen bitmez tükenmez bir sohbete dalacaklar. Tablolar sigara izmaritleriyle dolacak, konyak şişesinin dibi görünecek, küçük odaya gece inecek ve ilan edilmemiş bir sıkı yönetimin olmayan gece yasağı bir kez daha ihlal edilecek. Oysa karşılıklı susuyorlar. Üstelik suskunluklarını yaşayarak, suskunluklarından sıkıntı ve utanç duyarak, aşmaya çalışıp da aşamayarak. Yorgun, bitkin, tükenmiş olduğu bir günü hatırlıyor. Ne kadar geçti üzerinden? 15 yıl mı? Toplantıdan toplantıya, mitingden greve, partiden gazeteye koşarken birden tüm zembereklerinin boşaldığını hissetmiş, nereye gittiğini bile düşünmeden kendini bu odada bulmuştu. Ela'nın odası, o vahşi, tehlikeli, acımasız, soğuk dünyanın giremediği bir özel hayat ve duygu sığınağıydı. Kurgulu bir bebek, bir robot, bir kukla gibiyim. Kimliğim, kişiliğim, özel hayatım yok. Sevgilimle canımın istediği bir meyhaneye gidip kaçamak bile yapamam. Bu bunaltıcı kentten kaçıp birkaç gün kendimi denize atamam. Güneşe bırakamam. Artık yeter. Taş bitti amele paydos diyemem. Kapana kısılmış bir fare gibiyim. Bir yandan isterik hışkırıklarla sarsılırken, bir yandan o anda bile ünlü eylem kadınını oynadığını, şikayetçi olduğu her şeyden aslında zevk aldığını, konumunun getirdiği sınırlamalarla o anda hışkırıklar arasında bile övündüğünü biliyor, kendinden utanıyordu. Her zamanki yumuşacık sesi ve mahzun gülümsemesiyle özel hayat diye fısıldamıştı. Benimse senin o kadar özendiğin özel hayattan başka bir şeyim yok. İnsanı bıktıracak, hepimize yetip de artacak kadar özel hayat. Hayatımdan 5-10 özel hayat çıkar ama hiçbiri bir işe yaramaz. Hiçbiri 10 para etmez. Kahvesini yudumluyor. Gitgide ağırlaşan sessizliği yenebilmek için bir şeyler mırıldanıyor. Bugün şöyle bir uğradım. Evde olup olmadığını bile bilmiyordum. Artık döndüğüme göre uzun uzun görüşmeye vaktimiz olacak. Saat 5'te biriyle buluşacaktım. Ona nasıl böyle kolayca yalan söyleyebildiğine kendisi de şaşıyor. Kuş ve çiçek adlı sokakları birbirine bağlayan, hanım eli kokulu yeşil geçitlerin kuytuluğundaki ilk kaçamak öpüşmelerin baş döndürücü hazzını, ilk sevişmenin buruk sıcaklığını, yarım kalmış aşkların dayanılmaz sanılan acısını, olgunluk çağı sevdalarının dingin mutluluğunu, yasak aşkların tutkulu utancını, yüreğin ve tenin tüm macerasını yıllar boyunca yalansız, kaçamaksız, hesapsız paylaşmışken, şimdi bu iletişimsizlik, bu suskunluk ikisine de ağır geliyor. Kimseyle buluşmayacaksan da zorlama diyor. Dönüş zor ve acılı olur. Benim de dönüşlerim oldu, bilirim. Oysa bak, şimdi şu sakat halimle bile oldukça mutluyum. Git dönüşünü yaşa. Sonra ne zaman hazır hissedersen kendini o zaman gel. Ben hep buradayım. Nereye gidebilirim ki zaten? Kenya sadece bir düş. Oturduğu yerden kalkıyor. Başını arkadaşının omzuna yaslıyor. En kısa zamanda yine gelirim. Hele bir, ilk günlerin sersemliğini atayım üstümden. Yerleşeyim. Belki Kenya'ya bile gideriz. Neden olmasın? Geçmiş bir zamanda, terk edilmiş bir evde, bir kedi yavrusu can çekişiyor. Nereye gömebiliriz ölürse? Her yer asfalt ve beton. Tarlalar, yaban gülü çalıları, süpürge otları yok artık. Hayatımdan onlarca hayat çıkar. Hiçbiri de bir işe yaramaz mı demiştin? Ya benimkiler?
Zombiler. Beyoğlu çevresinde onlardan en az 2 tane var. Kişiler için tane sözcüğünün kullanılmadığını biliyorum. Ama onlar insan değil, zombi. Anahit ve Haydar. Eskiden beri bir tuhaflık sezerdim hallerinde. Yüzlerine dikkatle baktığımda içimi ürperten bir şey vardı. Zombi olduklarını dönüşten sonra anladım. Korkunç değiller. Zararlı olduklarına inanmıyorum. Kanla beslendiklerine de. Düşüncesi bile insana umutsuzluk veren o korkunç değişmezliğin ve ölümsüzlüğün sırrını nasıl yakaladıklarını bilmiyorum. Bir şeyler seziyorum ama emin değilim. Dönüşün ilk günleriydi. Uzaklardayken, eğer bir gün dönebilirsem, şehri baştan başa yeniden dolaşmaya, keşfetmeye karar vermiştim. Düşünmek, hatırlamak ve özlemekten başka işim olmadığı uzun yıllar boyunca, önünden geçip de görmediğim, yeterince tanımadığım, güzelliği ile zenginleşmediğim her yapıyı, her sokağı, her köşeyi, müsrifçe harcanmış bir miras gibi düşünmüş, pişmanlık duymuştum. Şimdi bu pişmanlığı gidermeye çalışıyordum. Karaköy'den Beyoğlu'na yürüyerek yüksek kaldırımdan çıktım. Yokuşun iki yanındaki eğri büğrü basamaklı kaldırımlarda kaset, çakmak, gömlek, oyuncak, hırdavat, kaçak eşya, daha akla ne gelirse her şey satıcıları yerli yerindeydiler. Yayalar, hemen hepsi erkek, otomobiller, kamyonetler, arabalar, hamallar ve işportacılar arasından kendilerine yol açmaya çalışıyorlardı. Yokuş eskiden olduğundan daha kalabalık, daha pis, daha gürültülü ve pejmürdeydi. Zürafa sokağının girişinde her zamanki ürkek bakışlı, aç erkek kalabalığı, makyajlarının, saçlarının, daracık eteklerinin ele verdiği kızlar, tünele doğru yokuşun iki yanındaki vitrinlerde kaldırımlara taşmış ut, keman, saz, müzik aletleri. Madame Lucien'in Balyoz sokaktaki evinden, piyano dersinden çıktıktan sonra vapura binmek için Karaköy'e yüksek kaldırımdan inerdim. Piyanolar, kemanlar, flütler ve Alaturka alafranga her çeşit metot kitabı, notalar, solfej defterleri satan Papa George'un sihirli dükkanı inerken sağda kalırdı. Egzersizlerimiz sular seller gibi çalışmış, aksamadan çalmışsam Madame Lucien küçük bir klasik parçaya başlama izni verirdi. Not defterinden kopardığı beyaz, temiz bir sayfaya işlek yazısıyla önce tarih atar, altına notasını almam gereken parçanın adını ve bestecisini yazar, en altını da imzalardı. Önce Beethoven'ın Fürelisi, sonra Mozart'ın Türk Marşı, Debussy'nin Ay Işığı Sonatı, Chopin'in Nocturne'ü. Çocuk yüreğim kuş kanatları gibi pırpır ederek, yokuşu koşarak iner, Papa George'un dükkanına dalardım. Dükkan her zaman loş, neredeyse karanlıktı. Tahta, naftalin, elma ve cila kokardı. O zamanlar yokuş baştan sona basamaklıydı. Sadece yayalara aitti. Tenhaydı ve büyülüydü. Nota ve müzik aleti dükkanları, antikacılar, kule dibinde bit pazarı ve aşağılarda sakın o sokaklara girmeyin diye tembih edilen üçüncü sınıf sefil kerhaneler, hastalıklı ucuz orospuların yaşadığı sokaklar yüzünden. Yokuşun başında nedense hep içimi karartan tünel girişi yerli yerinde duruyor. Köşedeki kitapçıda. Nikah dairesi hemen şurasıydı. Orada evlenmiştik. Solda belki de binlerce yıldır vitrinde renk renk kartonlar üzerinde ucuzlukta son 10 gün yazan Ünal mağazası. Ve tabii bunca yıl sonra aynı yerde hala ucuzlukta son 10 gün. İstiklal Caddesi trafiğe kapanmış. Bak bu güzel işte. Birkaç gün gecikmeli de olsa elimize geçen gazetelerde bir zamanların perasının bizim zamanımızın İstiklal Caddesi'nin temizlendiğini, nezih kafeler, şık vitrinler, seçkin eğlence yerleriyle eski günlerine döndürülmeye çalışıldığını okumuştum. Niye eski günlere döndürmek? Niye hep eski günlerin peşindeyiz? Yeni hep daha çirkin, daha acımasız, daha ilkel olduğu için mi? Yoksa yeninin güzelliklerini kavrayamayacak kadar yaşlandık da ondan mı? Markiz Pastanesi'nin önünden geçiyorum. Eski günlere döndürülememiş, sessizce ölüme terk edilmiş, karanlık, hüzünlü bir vitrin. Otomobil galerisi yapılmak istendiğini, eski günlerini bilenlerin buna direndiklerini okumuştum gazetelerde. Burnumu cama dayayıp içerisini görmeye çalışıyorum. Duvarlarında dört mevsim tasvirlerinden ikisi vardı. İlkbahar ve sonbahar. Belle Époque üsluplu, renkli fayanslardan, masaları beyaz keten örtülü, fincanları, tabakları markalı, sandalyeleri marokendi. Küçücük, yoksul öğrenci bütçelerimize ağır gelirdi. Beyaz ceketli, siyah papyonlu garsonlar, beş çaylarını veya viskilerini alan kalantor beyler, şık hanımlar, ünlü aydınlar yüzünden kendimizi markizde eğreti, güvensiz, aykırı hissederdik. Biz o yıllarda baylana takılırdık. Yüzümü markizin bir kanadı yırtılmış, kısa beyaz perdeli penceresinden ayırdığım anda birden karşımda görüyorum onu. Bir süredir arkamda durmuş, beni seyrediyor olmalı. Birkaç saniye boyunca tıpkı kötü televizyon dizilerinde olduğu gibi hiç konuşmadan, kıpırdamadan birbirimize bakıyoruz. Tek bir derin çizginin, tek kırışığın bulunmadığı uzun sarı yüzünde, beyaz kirpikli patlak mavi gözleri, her zaman biraz alaylı, daha çok anlayışlı bir gülümsemeyle aydınlanmış çehresi, yüzünün bir devamı olan çıplak kafasıyla o işte. Haydar, demek döndün diyor. Evet döndüm. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yere geldim. Polis olduğunu söyledikleri günden beri ilk kez onu görmekten, ona rastlamış olmaktan inanılmaz bir mutluluk duyuyorum. Eskiden de yaptığı gibi hafifçe, sevgiyle saçlarımı ve yanağımı okşuyor. Yıllar sonra küçük kız kardeşine kavuşmuş bir ağabey şefkatiyle. Çok uzun kaldın diyor. Sonra ekliyor. Hiç değişmemişsin. Laleli'de üç katlı, eski, küçük bir evin zemin katında, kerevetli odanın ortasındaki kuyuya dalıyorum. Kuyunun üzerinde tahta bir kapak, Kapağın üzerinde bir begonya saksısı vardı. Odanın zemini taştı. Kapısı yosun tutmuş, güneşsiz bir avluya açılırdı. Haydar bu evde yaşadığını söylerdi ama hiçbir gidişimde orada ona ait özel bir eşyaya rastlamamıştım. Ara sıra birkaç arkadaşla ya da yalnızca erkek arkadaşlarımızla gidip eğlenelim diye evin anahtarını verirdi. Herkese vermem ha derdi. Komşulara görünmemeye çalışarak, çevreye kaçamak bakışlar atarak rutubet kokan eve girerdik. Yollarda yitirdiğimiz o sigara, leblebi, karanfil kokulu sevgilimle ilk tanıştığımız zamanlar, örgüte girip de gece otobüsleriyle yollara düşmeden önce ilk kez bu kuyulu odada sevişmiştik. Haydar, yakışıklı süvari derdi ona. Ondan pek hoşlanmadığını için için hissederdim. Yine de iltifatlarını eksik etmezdi. Cezbeye kapılmış gibi elini alnına vurur, "Çocuklarım benim, ne kadar genç, ne kadar güzelsiniz," diye tekrarlardı. Haydar'ı ilk kez üniversitede sol görüşleri yüzünden sakıncalı sayılan bir öğretim üyesinin dersinde görmüştüm. Fakülte koridorlarında, amfilerde dolaşır, bazen derslere girerdi. Sanırım bir odası bile vardı üniversitede ya da birinin odasına yerleşmiş, kimse de "Sen ne yapıyorsun burada?" diye sormamıştı. Belki de odası falan yoktu da varmış gibi davranıyordu. Kim olduğu, ne yaptığı, nasıl geçindiği hep merak edilir ama hiç öğrenilemezdi. Belki büyü bozulmasın diye öğrenmeye fazla çabalamazdık. Zaten bütün bunların hiçbir önemi yoktu. Kuyulu odada basma örtülü divanın üzerinde sevişir, ders çalışır, güzel Marmara şarabı içerdik. Bazen kuyulu eve birkaç arkadaş gittiğimizde Haydar da bize katılır, şarap, rakı ne bulursa içer, durmadan anlatırdı. Hep içkiliydi ama onu hiç sarhoş görmedim. Üzerine gazete kağıdı serilmiş masada sucuk, beyaz peynir, kutu sardalyesi ve taze ekmek olurdu. Sigara üzerine sigara yakardık. Tiryakiliğimizden değil, gençliğimizden, heveskarlığımızdan. Haydar tanıdığı büyük kadınları anlatırdı. Çoğu o dönemin adı ünü duyulmuş kadın yazarları, sanatçıları, aydınları. Onun her zaman büyük kadınları vardı. Önce Haydar'ın çocukları olunur, sonra kazanılan ün ve başarılan işlere göre büyük kadınlığa terfi edilirdi. "Değişmemişsin," diye tekrarlıyor. "Hele sen Haydar, sen hiç değişmemişsin. 30 yıl önce, 20 yıl önce nasılsan yine aynısın. Söyle Haydar, yoksa zombi misin sen?" Dudakları gülümseme niyetine biraz daha geriliyor. Gözlerinden beyaz kirpiklerin arasından bir bulut geçiyor ya da bana öyle geliyor. "Sana da söylediler mi?" diye soruyor kuşkulu bir sesle. "Ne, zombi olduğunu mu?" "Hayır, ötekini. Polis olduğumu demek istediğini anlıyorum. Hayır, kimse bir şey söylemedi," diye yalan söylüyorum. Haydar Markiz'e gelmezdi. Daha çok genç üniversitelilerin, birkaç da yazar çizerin takıldığı baylanda görülürdü. Orada hepimizin, her grubun bir masası vardı.